Ayrım 23.
Olay Necm suresinin indirilişi sırasında gerçekleşir. Andolsun ki Rabbinin varlığının büyük delillerini gördü. Ey inkarcılar! Şimdi Lat, Uzza ve bundan başka üçüncüleri olan Menat'ın ne olduğunu söyler misiniz? Şeklindeki Necm suresinin 19. ayetini okuyup bitirdikten hemen sonra peygamberin ağzından birden şu cümleler dökülüvermişti. Bunlar yüceltilmiş kullardır ki onlardan şefaat umulur. İşte şeytan ayeti olarak kamuoyunda dile getirilen ayet budur. Ancak az önce de söylemiş olduğumuz gibi bu ayet hemen fark edilmiş ve Kur'an'a dahil edilmemiştir. Ayrıca bu yaşanılan olaya daha sonra gelen birkaç ayette de derhal bir açıklık getirilmiştir. Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz hiçbir elçi ve peygamber yoktur ki bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Allah şeytanın karıştırdığını giderir, sonra Allah kendi ayetlerini tahkim eder. Allah bilendir, hakimdir. Allah şeytanın karıştırdığını, kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri kas kat olan kimseleri sınamaya vesile kılar. Hac 22-52-53. Evet, görüldüğü gibi meseleyi son derece açık bir şekilde yukarısı da bu ayetlerinde dile getirmiştir. Muhammed Peygamber'in parapsikolojik yetenekleri. 1. Ruhsal irtibat medyumluğu. Muhammed Peygamber'in parapsikolojik yeteneklerinin başında kuşkusuz ki vahiy alabilme yeteneği gelir. Vahiy başlı başına parapsikolojik bir fenomendir. Gerek psikolojik gerekse fizyolojik bakımdan belirtileri ve özellikleri vardır. Vahiy ruhsal medyumik bir irtibattır. Vahiy, tebligat gelmeye başladığında peygamberin terlediği, titremeye başladığı ve vahyin bitiminden 1,5 saat sonrasına kadar kendisine gelemediği gözlemlenmiştir. Yine gözlemcilerin anlattıklarına göre peygamberin vahyin başlangıç anlarında zincir ya da çan sesini andırır sesler duyduğu ifade edilmiştir. Bütün bunlar medyumik irtibatların önemli fizyolojik belirtilerinden sadece birkaçıdır. Zannedilir ki peygamber kendisine gönderilen bilgi dolu tesirleri gönderilir gönderilmez derhal anlatmaya başlar. Hayır, bazen bir saat müddetle trans hali içinde kalır ve daha sonra kendisine geldiğinde hemen hiç unutmadan anlatmaya başlardı. Tarihçi İbni Haldun, mukaddimesinde genel olarak peygamberlerin ve özellikle de Muhammed peygamberin vahiy alış biçimi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Peygamber ilham hali içindeyken boğazından çıkan bir sesle birlikte çevresinin bilinci içerisinde olmaz, görünüşe göre sanki kendinden geçiyor ya da bayılıyor gibidir. Fakat böyle bir şey yani bayılma söz konusu değildir. Aslında sadece spiritüel haberciyle karşılaşma haline dalmıştır. Ondan sonra o hal peygamberden gider ve vahiy aklında tutar. İbni Haldun'un bu anlattıkları vahiy mekanizmasının nasıl işlediğini gözler önüne sermesi bakımından bir hayli ilginçtir. Nitekim peygamberin vahiy ile ilgili bizzat kendi anlattıkları da yukarıdaki anlatımları doğrular niteliktedir. Muhammed peygamber kendisine sorulan bir soruyla ilgili olmak üzere vahiy hakkında şunları söylemiştir. Zaman zaman bana bir çıngırağın çalışı gibi gelir vahiy. Bu bana en fazla ızdırap verenidir. Sonra benden uzaklaşır ve söylemiş olduğunu aklımda tutmuşumdur. Ve zaman zaman melek bana bir insan olarak görünür ve hitap eder. Sonra söylediğini aklımda tutarım. Vahiy katipleri derhal gelen ayetleri yazıya geçirirler ve güvenli bir yerde muhafaza ederlerdi. Aynı zamanda en az 8-10 kişi gelen vahyi derhal ezberleyip ikinci, üçüncü kuşağı ezberletirlerdi. Muhammed peygamberin vahiy sırasında kendisinde ortaya çıkan belirtiler sahabeler tarafından da açıkça gözlemlenmiştir. Sahabeler peygambere vahiy geldiği zaman bu vahiy hali bize gizli kalmazdı diyerek bunu hep dile getirmişlerdir. Ve yine aynı şekilde onun yüzünün kızardığını ve uyuyan kimsenin sessiz soluk alıp verişi gibi nefes almaya başladığını anlatmışlardır. Sahabelerden Osman bin Mazun peygamberin bir vahiy sırasındaki halini tanımlarken gözlerini önce göğe diktiğini, sonra yavaş yavaş başını sağ taraftan aşağıya doğru indirdiğini ve kendisine söylenen bir şeyi kavramak ister gibi başını titretmeye başladığını söylemiştir. Peygamberin bu özel haline şahit olan birçok kişinin anlattıklarına göre vahiy geldiğinde peygamber bir süre için sakin ve hareketsiz kalırdı. Enes bin Malik ise peygamberin Kevser suresinin inişi sırasındaki haline tanık olmuş ve daha sonra bunu şöyle anlatmıştı. Bir gün Resulullah aramızda bulunduğu sırada birden hafif bir uykuya dalmıştı. Sonra gülümseyerek başını kaldırdı. Bir başka sahabe ise Maide suresinin inişi sırasında yaşananları şöyle anlatır. Onu vahyin inişi sırasında devesinin üzerindeyken gördüm. Deve bağırarak ön ayaklarını büküyordu. O kadar ki devenin bacakları kırılacak sandım. Hazreti Peygamber'e devesinin üzerindeyken vahiy geldiğinde deve çoğu kez çöker ya da vahyin ağırlığı ondan ayrılıncaya kadar ön bacaklarını dimdik ve sabit tutarak kendisini zorla ayakta durdurabilirdi. Gerek İbni Haldun'un, gerek sahabelerin ve gerekse de Hatice ve Ayşe'nin anlattıklarını bir araya getirirsek, vahiy denilen olayın tam anlamıyla günümüzde parapsikoloji biliminin incelediği bir trans medyumluğu olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili ilk bilimsel açıklama, 1906 yılında İskoç asıllı Amerikan teoloğu ve Semitik diller profesörü Danson Black McDonald tarafından yapılmıştır. Chicago Üniversitesi'nde karşılaştırmalı din konusunda verdiği İslam'da dini davranış ve yaşam başlıklı bir dizi konferans sırasında İbni Haldun'un aktardığı bilgilere dayanarak Muhammed peygamberin bir trans medyumu tarzında vahiy aldığına kanaat getirdiğini açıklamıştır. Bu anlattıkları daha sonra Ames Press tarafından bir gazetede basılmıştır. Ünlü teolog şöyle diyordu. Muhammed'in kendisinin durumu diğer bütün hipotezlere nazaran adına trans medyumluğu denilen fenomen ile çok daha komple bir şekilde tasvir edilebilir. Artık bu tür konulardaki bildiklerimizin ışığında Sprenger'in Muhammed'deki vahiy alma belirtilerinin patolojik arazlar olduğu sonucuna varan araştırmaları tamamen geçersiz kılınmıştır. İbni Haldun bize burada Muhammed'in yaşamının ileriki yıllarının sanki felsefi bir kolektif fotoğrafını vermektedir. Kendi çağdaşlar arasında gözlemlediği benzer fenomenlerin İbni Haldun'a muhtemelen yardımı olmuştur. Boğaz kısmındaki ağırlık hissi ve basınç hali bilinçaltı yaşamına ait tüm fenomenlerin bir özelliği gibi görünmektedir. Muhammed'in vahyin inişi sırasındaki haliyle Bayan Leonora Piper'ın transa giriş ve çıkışı sırasındaki görünüşünün, Psişik Araştırma Derneği'ne ait Proceedings dergisinin çeşitli sayılarında çıkan tanımlar arasında çarpıcı benzerlikler vardır. Yukarıda aktardığımız bu bilimsel araştırma, Muhammed Peygamber'in medyumsal irtibatını gözler önüne seren ilk rapordur. Daha sonraki yıllarda parapsikoloji biliminin bilimsel çevrelerce daha geniş olarak araştırılmaya başlanmasıyla birlikte benzer raporlar birbirini izlemiştir. İşte onlardan bir tanesi daha. Mısır'daki El Ahram Spiritolojik Araştırmalar Derneği'nin başkanı Dr. Ali Radi'nin Hazreti Muhammed Mustafa'nın medyumluğu başlıklı yazısında Profesör McDonald'dan tam 60 yıl sonra bu konuda aynı sonucu ulaştığını görüyoruz. Uzun makalesinde çeşitli medyumlarla gerçekleştirilen çalışmalardan örnek gösterdikten ve sahabelerin anlattıklarından alıntılar yaptıktan sonra ulaştığı sonucu şu cümleyle özetlemiştir. Görülüyor ki Hazreti Muhammed'de trans medyumlarının karakteristik özellikleri belirgin olarak mevcuttur. 1906 ve 1966 yıllarında gündeme getirilen bu konular artık günümüzde parapsikolojik araştırmaların üniversitelerde incelenmesiyle birlikte tamamen açıklığa kavuşmuş durumdadır. Günümüzde elde edilen tüm bulgular bu ilk araştırma sonuçlarını kuşkuya yer vermeyecek şekilde doğrulamaktadır. 2. Duru görü yeteneği. Muhammed Peygamber aynı zamanda son derece güçlü bir duru görü yeteneğine sahipti. Muhammed Peygamber'in duru görü yeteneğiyle gerçekleştirdiği birçok olay vardır. Kayıtlara geçen bu olaylar incelendiğinde yaşamı boyunca bu yeteneğinden azami derecede yararlandığı anlaşılmaktadır. Duru görü yeteneğinin varlığına ilişkin en önemli kanıtlardan biri Cebrail'i çevresindeki kişilerin göremediği zamanlarda da görebilmesidir. Cebrail peygambere insan suretinde geldiği zaman bazen sahabeler tarafından da görülürdü. Ancak Cebrail her zaman kendisini bu denli yoğunlaştırarak fiziksel bir formda göstermezdi. İşte böyle durumlarda Cebrail'i peygamberden başka hiç kimse göremezdi. Ayşe Cebrail'i yeşil bir kumaş üzerinde kanatları yerle gök arasını kaplamış olduğu halde gördü der. Muhammed peygamber vahiy meleği olan Cebrail'in yanı sıra daha başka melekleri de görmüştü. Bunun en görkemli örneği Taif'ten dönerken gökyüzünde Cebrail ile birlikte dağlar meleği olarak isimlendirilen bir varlığı görmesidir. Olay Muhammed peygamberin henüz daha Medine'ye göç etmediği dönemde İslamiyet'e davet için Taif'e gittiği sırada yaşanmıştır. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi peygamber Taif'te hiç değil karşılanmaz, hatta taşa tutulur ve peygamber yaralanır. O an yanında bulunan evlatlığı Zeyd ile canını zor kurtarır. Mekke'ye doğru yola çıktıklarında Karnes-i Alip denilen yerde önce üzerine gölgesi düşen bir bulutun içerisinde Cebrail'i görmüş ve Cebrail dağlar meleğinin kendisinin emrine verildiğini söylemişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de melekler arasından elçiler seçildiği açıkça ifade edilmiştir. Allah melekler ve insanlardan peygamberler seçer. Hac 22-75. Belli ki bu varlıklar peygamberlere pek çok konuda yardımcı olmuşlardır. İşte dağlar meleği olarak isimlendirilen varlık da bu tür görüp gözetici varlıklardan biridir. Cebrail'in yanında ortaya çıkan bu varlık peygamberle konuşmuş ve bundan sonra özellikle kendisine şiddet uygulayanların karşısında ona yardımcı olacağını açıkça ifade etmiştir. Muhammed peygamberin duru görü yeteneği ile ilgili yaşamından verilebilecek en güzel örneklerden bir diğeri de namazda önündekileri gördüğü gibi arkasındakileri de görmesidir. Duru görü yeteneğine sahip kişilerde görülen bu olayın bir benzeri de Muhittin Arabi tarafından da yaşanmıştır. Yaşadığı olayı Muhittin Arabi şöyle anlatır. Fas şehrinde Mescid-i Eser'de namaz kıldırırken mihraba girdiğim vakit bütün vücudum bir göz olmuştu. Her tarafımdan görüyordum. Kıblemi gördüğüm gibi geride giren ve çıkan cemaati de görüyordum. Hiçbir şey bana gizli kalmamıştı. Hatta namaza yetişemeyenleri ve yanlış kılanları görüp düzelttim. Daha önce peygamberin Kabe'den Kudüs'e gerçekleştirdiği sıra dışı bir yolculuğundan söz etmiştik. İşte o sıra dışı yolculuğunun sonunda peygamber yaşadıklarını bütün halka anlatmış, ancak bazıları onun gerçekten böyle mucizevi bir şey yaşayıp yaşamadığını sınamak için ona bir dizi sorular sormaya başlamışlardı. Ebu Hüreyre bundan sonrasını peygamberin şöyle anlattığını ifade etmektedir. Onların sordukları ile ilgilenmemiş ve tespit etmemiştim. Bu sebeple öyle zor bir duruma düştüm ki hiçbir zaman bu kadar sıkıntıya düşmemiştim. Bunun üzerine Allah benimle Kudüs arasında perde olan mesafeyi ortadan kaldırdı. Ben Kudüs'ü görüyor ve ne sorarlar soruya bakarak eksiksiz haber veriyordum. Kureyşliler bana Mescid-i Aksa'nın kaç kapısı var diye sormuşlardı. Halbuki ben Kudüs Mescidi'nin kapılarını saymamıştım. Fakat karşımda mescit görününce ona bakmaya ve kapılarını birer birer saymaya başladım. Muhammed peygamberin duru görü yeteneği sadece fizik mekan ile sınırlı değildi. O bu yeteneği sayesinde gelecekle ilgili bilgiler de verebilmekteydi. Örneğin Muhammed peygamberin Irak kentlerinden Hıyre'nin fethedileceğini de bir duru görü kehanetiyle önceden haber verdiği bilinmektedir. Harim İbni Evs Ettayi bu olayı şöyle anlatır. Resulullah Tebük seferinden döndüğü günlerde ben de Medine'ye gelip Müslüman oldum. Bu esnada Resulullah gözümün perdesini kaldırdı. İşte Hıyre'nin beyaz saraylarını görüyordum. Ezd kabilesinden Nüfeyle'nin kızı Şeyma başını siyah bir başörtüsüyle bağlamış ve beyaz bir katıra binmiş gidiyor demişti. Aradan zaman geçip de Ebu Bekir halife olunca Hıyre'ye hareket ettik. Hıyre şehrine girerken ilk gördüğümüz Peygamber Efendimizin haber verdiği gibi Nüfeyle'nin kızı Şeyma oldu. Gerçekten de siyah bir başörtüsüyle örtünmüş beyaz bir katıra binmiş olarak kendisini gördük. Yine bir gün sahabelerle otururken Suriye'nin anahtarlarını bana veriyorlar. Allah adına yemin ederim ki şu anda buradan şehri ve sarayın kapılarını görüyorum demiştir. Peygamberin bütün bu gördükleri birkaç yıl sonra gerçekleşti. Kehanet niteliği taşıyan bir başka öngörüsünü de sahabelerden Ebul Bahderi şöyle anlatır. Ali ile Muaviye arasında meydana gelen Sıffin Savaşı'nda bir gün susamış olan Ammar İbni Yasir için az bir süt sunuldu. Sütü görünce tekbir getirip gülümseyen Ammar'a gülümsemesinin sebebini sordular. Ammar, Hazreti Muhammed'in kendisine, ''Ey Ammar, dünyada en son içeceğin şey süt şerbeti olacaktır.'' dediğini ve bu sütü görünce onun için gülümsediğini belirtti. Ammar İbni Yasir bu konuşmadan birkaç saat sonra devam eden savaşta hayatını kaybetmiştir. Peygamberin özellikle sahabelerine gelecek zamanlarla ilgili, hatta bugünleri ve daha sonralarını da kapsayan çok önemli kehanetlerde bulunduğunu gösteren önemli kanıtlar vardır. Sahih-i Buhari tarafından derlenen hadisler sayesinde bunların bir kısmı günümüze kadar gelebilmiştir. Ancak büyük bir bölümü o devirlerde kayıtlara geçirilmediği için günümüze kadar gelememiştir. Günümüze kadar gelebilen kayıtlardan biri bu konu hakkında ilginç bir açıklamada bulunuyor. Bu açıklama sahabelerden Huzeyfe'ye aittir. Bir defasında aramızdan ayağa kalktı. Ayakta durarak kıyamet kopuncaya kadar meydana gelecek savaş, fetih, fitne ve bela gibi hiçbir olayı eksik bırakmaksızın haber verdi. Bunları belleyen belledi, unutan unuttu. Hazreti Muhammed'in haber verdiği şeylerden birini unuttuğumda onun meydana geldiğini görünce hemen hatırlarım. İşte bu hadis, Muhammed peygamberin günümüze kadar gelemeyen daha pek çok kehanet niteliği taşıyan öngörüleri olduğunun en önemli kanıtlarından biridir. 3. Duru işiti yeteneği. Ebu Süfyan'ın, bir şey söylesem şu çakıl taşları bile dile gelerek hemen gidip ona haber veriyorlar sözü, Muhammed peygamberin ne kadar güçlü bir duru işiti yeteneğine sahip olduğunun, o zamanın anlayışı içerisinde dile getirilen en açık ifadelerinden biridir. Nitekim, ben sizin görmediğinizi görüyor, işitmediğinizi işitiyorum diyerek, kendisinin böyle bir yeteneğe sahip olduğunu Muhammed peygamber bizzat kendisi de sahabelerine söylemiştir. Uyeyne bin Hıs'ın, Taif seferindeyken Taiflilere elçi olarak gider ve onları uyaracak yerde Müslümanlara teslim olmamalarını söyler. Döndüğünde peygamberden gerçeği saklar. Ancak peygamber yalan söylüyorsun diyerek Taiflilere söylediklerini Uyeyne'ye bir bir anlatır. Sahabelerden Suheyb-i Rumi'nin aktardığına göre Muhammed peygamber Ebu Bekir ile birlikte Medine'ye göç etmek için Mekke'den yola çıktığında kendisi de arkalarından yetişmek ister. Fakat bazı Kureyş gençleri kendisine engel olurlar. Sonuçta size epeyce altın vereyim, benim yoluma engel olmayın diyerek Kureyş gençleriyle anlaşır ve altınlarının saklı olduğu yeri açıklayarak ellerinden kurtulur. Serbest kalır kalmaz hemen yola koyulur. Medine yakınlarında peygambere yetişir. Muhammed peygamber Suheyb-i Rumi'yi görür görmez şöyle der. Ya Ebu Yahya, bize ulaşmak için müşriklerle ettiğin alışverişin kârlı oldu. Peygamberin amcası Abbas İbni Abdülmuttalip, Bedir Savaşı'nda Müslümanlara esir düştükten sonra serbest bırakılması için vermesi gereken fidyeyi ödemekten kaçınarak "Benim fidye verecek kadar malım yok" der. Muhammed Peygamber de bunun üzerine şöyle buyurur: "Ya Abbas, Bedir Savaşı'na çıkarken eşin Ümmül Fazl ile birlikte filan yere sakladığınız mal nedir? Hani o zaman sen eşine, eğer ben bu yolculuğumda ölürsem işte bu mal oğullarım Fazl, Abdullah ve Kuseme aittir" dememiş miydin? Daha sonra Abbas bu sözleri söylediğini doğrulamış ve bu konuşmadan eşiyle kendisinden başka hiç kimsenin haberi olmadığını itiraf etmiştir. Peygamberin duru işiti yeteneğine ilişkin anlatılan bu olaylardan kendisinin bu yeteneğini duru görüyle birlikte kullandığını anlıyoruz. Çünkü peygamber sadece konuşulanları değil, o anda duyduğu seslerin görüntülerini de algılayabiliyordu. Muhammed peygamber öte aleme intikal etmiş olanları da işitirdi. Zeyd İbni Sabit'in anlattığına göre bir gün peygamberle birlikte yolda giderlerken karşılarına 5-6 kabir çıkar. Oradakilerden kabir sahiplerinin geçmişlerini soran, araştıran peygamber daha sonra dönerek şöyle der: "Muhakkak ki bu ümmet kabirler içinde imtihan olunuyorlar. Bu kabristandan işittiğim kabir azabını sizlere de işittirmesini Allah-u Teala'dan isterdim." 4. Fiziki medyumluğu. Fiziki medyumluk denilen fenomenlerin çeşitli tezahür şekilleri olan telekinezi, levitasyon, apor, ışık tezahürleri ve benzeri paranormal fizik ötesi olayların Muhammed Peygamber tarafından çeşitli zamanlarda ve çeşitli yerlerde en yüksek örnekleriyle gerçekleştirildiği yine tarihi kayıtlarda belgelenmiştir. Telekinezi ile levitasyonun bir arada görüldüğü bir fiziki medyumluk olayını sahabelerden İbn Abbas şöyle aktarır: "Bir gün bir bedevi Hazreti Muhammed'in huzuruna gelerek şöyle der: Senin hak peygamber olduğunu nasıl bileyim? Şu hurma ağacının bir dalını çağırıp yanıma getirirsem benim hak peygamber olduğuma şehadet eder misin? Evet ederim. Bunun üzerine hurma dalının yanına gelmesi için çağırdı. Bu çağrı üzerine hurma salkımı ağacından koparak yere düştü ve sıçrayarak Resulullah'ın huzuruna geldi. Hazreti Muhammed salkıma tekrar seslenerek haydi eski yerine git der, dalda gider. Bunun üzerine şehadet ederim ki sen Allah'ın hak peygamberisin diyen bedevi iman ederek Müslüman oldu. Muhammed peygamberin telekinezi yeteneğinin tezahür şekillerinden biri de ağaçları yürütmesidir. Sahabelerden İbni Mesud peygamberin bir sakız ağacını çağırması üzerine ağacın kendisine doğru birkaç metre ilerlediğini, Cabir ise iki ağacın peygamberin isteği üzerine bir araya geldiklerini ve sonra işaretiyle de gene yerlerine gittiklerini anlatmaktadır. Muhammed peygamberin gerçekleştirdiği telekinezi fenomenleri arasında ışık tezahürleri de yer almaktadır. Enes İbni Malik bu tür tezahürlerden birini şöyle anlatır: Sahabelerden Üseyd İbni Hudayr ile Abbas İbni Bisr bir gece mescitte Hazreti Muhammed'in sohbetinde bulunduktan sonra evlerine dönmek üzere oradan ayrılmışlardı. Bir de baktılar ki önlerinde kandile benzeyen iki ışık gidecekleri yolu aydınlatmaktadır. Yollara ayrıldığı zaman bile ışıklar da ayrılarak her birinin yolunu aydınlatmaya devam etmişti. Evlerine ulaşıncaya kadar da böyle sürdü. Muhammed peygamber tarafından gerçekleştirilen bu sıra dışı olayların haricinde onun çevresindeki bazı kişilerde de garip olayların zaman zaman baş gösterdiği de görülmüştür. İşte onlardan biri. Sahabelerden Ömer'in oğlu Hamza Eslemi karanlık bir gecede Tebuk'ta Muhammed peygamber ile birlikteyken kendi parmaklarının ışık saçtığından bahseder. Karanlıktan ötürü pek çok zahmet çekiyorduk derken develerimiz ürküp dağıldılar. O sırada benim parmaklarım ışıldadı. Parmaklarımın ışığı altında bütün develer toplanıncaya kadar da bu olay devam etti. Fiziki medyumluk çeşitlerinden biri de apor olaylarıdır. Muhammed peygamberin kayda geçmiş olan bolluk mucizeleri işte bu tür olaylar sınıfında yer alır. Sahabelerden Hubeyş İbni Halid'in anlattığına göre hicret sırasında konakladıklarında peygamber hiç süt vermediği belirtilen bir koyunu sağmak için sahibinden izin ister. Koyunu yanına getirdiklerinde elini koyunun memelerine sürer ve sütlenmesi için dua eder. Koyunun memeleri derhal sütle dolar ve büyükçe bir kap isteyen peygamber bu kap doluncaya kadar koyunu sağar. Kaptan herkes ikişer defa doyuncaya kadar içtikten sonra peygamber aynı kap doluncaya kadar koyunu tekrar sağar ve bu sütü de koyunun sahibine verir. Selman-ı Farisi de kölelikten kurtulması için ödemesi gereken 40 okka, 51.280 kilogram altını Muhammed peygamberin tezahür ettirdiği bir altın aporu sayesinde elde edişini ise şöyle anlatır: Hazreti Muhammed birinden yumurta kadar bir altın getirmişti. Bunu bana vererek borcumu ödememi ve kölelikten kurtulmamı istedi. Bu kadarcık altının borcuma yetmeyeceğini belirttiğimde Hazreti Muhammed o altın parçasını mübarek dili üzerinde çevire çevire gezdirdi ve hele sen bunu al, Allah senin borcunu öder buyurdu. Altın parçasını aldım ve alacaklarıma o parçadan tarta tarta altın verdim. Onlara altın parçasından 40 okka altın tartıp haklarını eksiksiz olarak verdim ve özgürlüğüme kavuştum. 5. Şifacılık yeteneği. Muhammed Peygamber bir ruhsal şifacı olarak insanları ve hatta çok sevdiği hayvanları bile tedavi etmişti. Huzuruna gelen hastaları çoğunlukla ellerin teması metodunu, dipnot, ellerin temasıyla aktarılan manyetik tesirler şifacılık tekniklerinden biridir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Ruhsal Güçleri Geliştirme Teknikleri sayfa 161-184. Uygulayarak şifaya kavuştururdu. İbni Abbas Muhammed Peygamber'in sara hastalığına tutulmuş küçük bir çocuğu tedavi edişini şöyle anlatır. Hazreti Muhammed mübarek elini çocuğun göğsüne koydu ve dua etti. Çocuk hemen şiddetli bir şekilde aksırdı ve ağzından siyah bir et parçası çıktı. Böylece şifa buldu ve hastalığından kurtuldu. Yukarıda İbni Abbas'ın aktardığı bu olay akıllara Filipinli şifacıları getirmektedir. Dünya üzerinde sadece Filipinler'de gerçekleştirilen neştersiz ameliyatlarda vücuttan çıkartılan buna benzer parçaların olduğu bilinmektedir. Birçok parapsikolog bu parçaların vücuda ait olmayıp materyalize olmuş formasyonlar olabileceğini ileri sürmektedir. Ancak yine de bu parçaların mahiyeti henüz anlaşılamamıştır. Peygamberin gerçekleştirdiği öyle şifa uygulamaları vardır ki bu uygulamaların sadece manyetik şifa ile değil telekinetik güçleriyle de desteklediği anlaşılmaktadır. İşte aralarında Ömer'in de bulunduğu çok sayıda sahabenin şahit olduğu böyle bir olayı Ömer'in sözleriyle aktarıyoruz. Uhud savaşı sırasında Katad İbni Numan'ın gözü isabet aldı ve yuvasından çıkarak yanağının üzerine sarktı. Yanağının üzerine sarkan bu gözü kesip almak istedilerse de Hazreti Muhammed Allah'a dua ederek elinin ayası ile Katade'nin gözünü yuvasına yerleştirdi. Sonuçta Katade'nin gözü öylesine iyi oldu ve görmeye başladı ki savaşta çıkan gözün hangisi olduğunu anlayamaz olduk. Bir başka şifa olayında ise sadece nefesini kullanmıştır. Füdeyk isimli bir kişinin gözlerindeki katarağı sadece gözlerini üfleyerek tedavi etmiş ve hastanın yeniden görmesini sağlamıştır. Nefesle manyetik ve telekinetik enerjilerin aktarılması da yine şifacılık tekniklerinden biridir. Nitekim parapsikoloji laboratuvarlarında yapılan çok sayıda deneysel çalışmada bu yöntemle şifa gerçekleştirebilen çok sayıda kişinin bulunduğu tespit edilmiştir. Muhammed Peygamber'in gerçekleştirmiş olduğu bütün parapsikolojik fenomenlerde aynı zamanda yoğun olarak yukarısının takviye edici ruhsal enerjilerden de azami derecede yardım ve destek gördüğü ve pek çok paranormal olayları bu enerjilerin de yardımıyla kolaylıkla gerçekleştirdiği de su götürmez ayrı bir gerçektir. Nitekim Kevser olarak nitelendirilen bir güçle kendisinin donatıldığı Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde anlatılmıştır. Biz sana Kevser verdik. Kevser 108-1. Kevser, ruhsal idare mekanizmasının dünyaya gönderdiği ruhsal enerjiler demektir. Cennette Kevser şarabının içileceğinin söylenmesi de bu anlamda kullanılan bir semboldür. Anlamı öte alemde ruhsal yönetici planların şuurlandırıcı tesirleriyle varlığın uyandırılması ve geliştirilmesidir. 6. Haberci rüyaları. Muhammed Peygamber'in haberci rüyalar olarak sınıflandırılan türden rüyalar gördüğüne şahit olan kişilerin sayısı bir hayli fazladır. İşte birkaç örnek. Sahabelerden Enes İbni Malik, peygamberin peş peşe gördüğü iki rüyanın teyzesi Ümmü Haram ile ilgili bir kehanete dönüşmesini şöyle anlatır. Hazreti Muhammed, teyzem Ümmü Haram'ın ziyaretine geldiği bir gün, yemekten sonra bir süre uyudu. Sonra gülümseyerek uyandı ve teyzem gülümsemesinin nedenini sorunca rüyasını anlattı. Rüyamda bana ümmetimden bir kısmı şu gök deniz üzerinde, padişahların tahtlarına kuruldukları gibi gemilere binerek, Allah yolunda deniz savaşına gittikleri gösterildi de ona gülümsüyorum. Teyzem kendisinin de o deniz gazilerinden olması için Hazreti Muhammed'den dua buyurmalarını rica etti. Hazreti Muhammed de dua etti. Sonra Hazreti Muhammed biraz daha uyudu ve gene gülümseyerek uyandı. Bu defa da ümmetimden bir kısmının padişahların tahtlarına kuruldukları gibi kara vasıtaları üzerinde debdebeli bir kafile halinde gazaya gittikleri gösterildi. Teyzem onların arasında da bir gazi olarak yer alması için gene ricada bulundu. Bunun üzerine Hazreti Muhammed, "Hayır, sen birincilerden, deniz gazilerindensin." diye cevaplandırdı. Ümmü Haram, yıllar sonra Müslümanların ilk deniz savaşı olan Kıbrıs seferine katılmış ve orada hayatını kaybetmiştir. Mezarı bir türbe haline getirilmiş olup günümüzde Hala Sultan adıyla bilinir. 7. Telepati yeteneği. Muhammed Peygamber'in parapsikolojik yeteneklerinin arasında en gelişmiş olanlarından biri de kuşkusuz ki telepati yeteneğiydi. Peygamberin çevresindeki insanların düşüncelerini okuduğuna ilişkin sayısız yaşanmış olay mevcuttur. Biz burada sadece bir tanesini aktarmakla yetineceğiz. Bir gün Ebu Cehil, yerden topladığı bir avuç taşı avucunda saklayarak bunların sayısını Muhammed Peygamber'den sorar. Peygamber isen avucumdaki taşların sayısını bil bakalım. Sen benden gizli olarak say da bileyim. Ebu Cehil gidip bir köşede peygambere göstermeden taşları sayıp tekrar gelir. Peygamber derhal taşların sayısını doğru olarak söyler ve ilave eder. Bu bir keramet değildir, bilimdir. Bu bilimi bilen herkes bunu doğru olarak söyleyebilir. Evet, bütün bunlar bir bilimdir. Ancak ne yazık ki yurdumuzda hala bu bilim üzerine ciddi bir araştırma yapılmamakta ve bu bilime karşı kayıtsızlık devam etmektedir. Ancak yukarıda da görüldüğü gibi Muhammed Peygamber sadece telepati ile ilgili bir olayı insanlara örnek olarak göstermekle kalmamış, bunun öğrenilebilecek bir bilim olduğunu da yine bizzat kendisi açıklamıştır. Ne diyelim artık? Biz diyeceklerimizi fazlasıyla söyledik galiba. Son söz. Sevgili okuyucularımız, bir kitabımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler için hazırladığımız ve sırasıyla yayınlayacağımızı söylediğimiz kitaplarımızı görmüş olduğunuz gibi teker teker çıkartıyoruz. Ve bundan sonra da çıkartmaya devam edeceğiz. Bilinmeyen yönleri ve sırlarıyla son 3 peygamber adı altında sizlere sunduğumuz bu kitapta, okuduklarınızın bir kısmı herkes tarafından bilinen, ancak bir kısmı ise ilk defa bir kitapla kamuoyuna açıklanan binlerce yıllık ezoterik bilgilere dayanır. Bu kitabımızı yayınlayıp yayınlamamayı bir hayli düşündükten sonra zamanın geldiğini inandığımız için sizlere ulaştırmış bulunuyoruz. Umarız zamanı gerçekten gelmiştir. Zamanının geldiğini inanıyoruz çünkü dünya üzerindeki birçok ülkede yayınlanan kitaplarla saklı sırlar birer birer kamuoyuna duyurulmaya başlandığı bu günlerde yurdumuzdaki insanların da en azından yurt dışındaki insanlar kadar bu bilgilerden haberdar olma hakkının bulunduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Daha bilinçli, daha iyimser, daha güzel bir dünyada buluşmak ümidiyle. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Işık ve sevgiyle kalın. Kitabın sonu. 7 Mart 2000.